Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 42.
Yüzbaşı Örst'ün bilgileri doğruydu. Mustafa Kemal karayoluyla ulaşmanın zor olduğu noktalarla bile rahatça iletişim kurulmasına olanak veren telgraf hatlarını sürekli kullanıyordu. Önemli ordu komutanlarının tümüyle temas kurduğu gibi İstanbul'daki Harbiye Nazırlığı'nın da görüşlerinden sık sık yararlanmasına olanak tanıyordu. 29 Mayıs'ta Erzurum, Sivas ve Ankara'daki karargahlara, hakim ve müstakil topraklarımızda bağımsızlığa giden en kısa yolda azimkar ve namuslu ellerin ulusu yönlendirmesi gerektiğini bildirdi. Üstelik bu görev ihtisası dolayısıyla biz askerlerin uhde-i vatanperveranesine düşüyordu. Dipnot ATTB sayfa 26. Harbiye nezareti Sivas'a geri dönen Ermenilerin güvenliği konusunda İngilizlerin kapıldığı kuşkuları ona bildirince, İzmir ve çevresindeki Müslümanların karşılaştığı saldırılar bir daha tekrarlanmadığı sürece Hristiyanların korkacak bir şeyleri olmadığı yanıtını verdi. Dipnot Nutuk sayfa 18. Aynı gün 3 Haziran'da bütün komutanlara yolladığı telgraf zinciriyle müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin ve diğer yerel kuruluşların Paris'teki barış görüşmelerine katılan Osmanlı heyetinin ülkenin tam bağımsızlığı ve hiçbir yerde Müslüman çoğunluğun Hristiyan azınlıkların baskısı altında bırakılmaması ilkelerinin kabul ettirilmesi için ısrar etmesi amacıyla hükümete baskı yapmalarını istedi. Dipnot adı geçen eser sayfa 19. Bu davranış hükümet politikasına doğrudan müdahale etmekle eşit görüldüğünden hala tüm umutlarını İtilaf devletleriyle uzlaşmaya bağlamış olan damat Ferit hükümetinin üyeleri Mustafa Kemal'in geri çağrılması konusunda İngilizlerin girişimlerini mutlulukla desteklediler. Bu arada Karadeniz bölgesinde İngilizlere karşı dengeyi sağlayıcı başka bir girişim de gözleniyordu. Mustafa Kemal'in istihbarat ve siyasi işlerden sorumlu subayı Binbaşı Hüsrev Gere'de 7 Haziran'da Erzurum'daki Kazım Karabekir'e gönderdiği mektupta Bolşeviklerle bir taktik anlaşması yapma olasılığından söz etti. Gerçi bu mektupta Mustafa Kemal'in Havza'da Bolşeviklerle karşılaştığından söz edilmiyordu. Ama o tarihte aynı bölgede dolaşmakta olan Türk komünistlerle temas kurmuş olabilir. Dipnot Gökay, Turkish Settlement and the Caucasus, MES, 32 No. 2, Nisan 1996, sayfa 59-60. Binbaşı Hüsrev'in umutsuz ruh halini yansıtan mektubu Bolşevikleri son çare olarak görürken, Türk milliyetçilerinin bir kısmı da Amerika'yı olası bir koruyucu olarak düşünmekteydi. Bu mektup aynı zamanda Mustafa Kemal'in güçlü karakter yapısının etkilerini de aydınlatıyor. Binbaşı Hüsrev'in anlattığına göre Kemal Paşa sağlık nedenleriyle içki içmiyordu ve onun manevi cesaretini, ülkesine bağlılığını ve olayları zekasıyla kolayca kavrayabilme niteliğini gördükçe kendisine hizmet etmekten mutlu oluyordu. Üstelik bu niteliklerinin Mustafa Kemal'in günü geldiği zaman ülkesine çok iyi hizmet vermesinde büyük rol oynayacağından emin olduğunu da eklemişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 59-60. Mustafa Kemal Havza'dayken Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı silahlı direniş başladı. 28 Mayıs'ta Rum nüfusun yoğun olduğu kıyı kasabası Ayvalık'a çıkan Yunan askerleri, Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki Osmanlı birliklerinin ateşiyle karşılaştılar. Dipnot APAK sayfa 64-66. Mustafa Kemal ile birlikte Bingazi cephesinde çarpışmış olan Kel lakabıyla bilinen Yarbay Ali, Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa örgütünün faal üyelerindendi. Savaşın sonuna doğru Enver Paşa'ya karşı düzenlenen darbeyi önlemek için oluşturulan özel birliğe komuta etmişti. Dipnot Akşin, cilt 1 sayfa 29. Kel Ali'nin alayının direniş haberi İzmir'den kuzeye doğru kaydırılmış olan 17. Kolordu'nun komutan vekili Albay Bekir Sami Günsav tarafından Mustafa Kemal'e iletildi. Dipnot APAK sayfa 73-74. Batı Anadolu'nun diğer yörelerinde komutanlar Yunan birliklerinin ilerlemesini durdurmak ya da en azından taciz edebilmek için Zeybek ya da Efe adıyla tanınan yerel çete mensuplarıyla işbirliği yapmaya başlamışlardı. Gerilla savaşları başlıyordu. Bu düzensiz savaşçıların değerini göz ardı etmeyen Mustafa Kemal, Giresun'daki Topal Osman'ın çetesiyle temas kurdu. Dipnot Goloğlu, cilt 1 sayfa 59. İstanbul'da Mustafa Kemal ve Ali Fuat Cebesoy ile Anadolu'da direniş hareketi planlarını görüşmüş olan Rauf Orbay 23 Mayıs'ta başkentten ayrıldı. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, cilt 4 sayfa 352. Çerkez kökenli olan Rauf Orbay Marmara Denizi'nden Bandırma'ya geçerken 19. yüzyılda Kafkasya'daki baba evlerinden Ruslar tarafından sürülüp Kuzeybatı Anadolu'ya yerleştirilmiş olan Çerkezlerle temas kurdu. Mustafa Kemal ile sürekli ilişkide olan askeri komutan Bekir Sami Günsav da Rauf'un tanıdığı Çerkezlerden biriydi. Dipnot. Mustafa Kemal'in anlattığına göre Rauf 56. Tümen Komutanı ve 17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami Günsav ile görüşmek için Bandırma'ya ve oradan da Ege bölgesine gitmişti. Nutuk sayfa 23. Ne var ki Rauf Balıkesir'de 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa ile görüştüğünü söylerken Bekir Sami'den hiç söz etmiyor. Orbay, Editör Kutay, FV sayfa 359. Temelinde Çerkezler savaşçı insanlardı ve en iyi örneklerini Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa örgütünde çalışmış olan Reşit, Tevfik ve Ethem adlı üç kardeş oluşturuyordu. 1915 yılında İran'daki çarpışmalarda Ethem'in komutanı olan Rauf Orbay onlarla yeniden ilişki kurdu ve henüz oluşturulmaya başlanan Ulusal Direniş Örgütü'nün çekirdeğine katılmaları için yönlendirdi. Sonra güneye doğru inip ilerleyen Yunan birliklerinin tehdidi altında olan yörelerdeki direniş ileri gelenleriyle görüştü. Rauf Batı Anadolu'daki durumu kendi gözleriyle gördükten sonra 6 Haziran'da Ankara'da Ali Fuat ile buluştu. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 369. İki gün sonra Ali Fuat halen havzada bulunan Mustafa Kemal'e, tanıdığınız bir zat bazı arkadaşlarla birlikte buraya gelmiştir haberini gönderip yolun yarısında yer alan Osmancık'la görüşmelerini önerdi. Mustafa Kemal bu yolculuk için yeterli benzini olmadığını bildirerek onların havzaya gelmesini istedi. Ali Fuat kabul etti ve Rauf ile birlikte havzaya yaklaşırken Mustafa Kemal'in ani bir kararla kasabadan ayrılıp 20 mil kadar güneydeki Amasya'ya gittiğini haberini aldılar. 6 gün süren nutukta Mustafa Kemal esrarengiz bir biçimde bazı zorlayıcı sebepler dolayısıyla havzadan ayrılmak zorunda kaldığını söylemiştir. Dipnot, nutuk, sayfa 22. Daha sonraları Rauf Orbay 8 Haziran'da Harbiye Nazırlığı'ndan kendisini geri çağıran telgrafı alınca Mustafa Kemal'in iç kesimlere yolculuk yapmasını önlemek için bir İngiliz müfrezesinin gönderilebileceğinden kuşkulandığını açıklayacaktı. Dipnot, Rauf Orbay'ın Kazım Karabekir'e gönderdiği 4 Temmuz 1941 tarihli mektup. Bakınız Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 1100-1101. Böyle bir tehlikeden kaçınmak amacıyla Mustafa Kemal 13 Haziran'da kimseye haber vermeden Yeşilırmak Vadisi'ne yer alan, şirin ve önemli bir Müslüman yerleşim yeri olan Amasya'ya gitmeye karar vermişti. Dipnot, Tansel, cilt 2, sayfa 8. Refet Belen'in 3. Kolordusuna bağlı 5. Kafkas Tümeni kasabada konuşlandığından dolayı burada kendini güven içinde hissedebilirdi. Dipnot, Erikon, sayfa 315. Konumu pek sağlam değilse bile 3. Ordu müfettişi unvanıyla bölgedeki en kıdemli komutanlığı, Osmanlı ordularının 3 müfettişin denetimi altında yeniden yapılandırılması sırasında 15 Haziran'da 9. Ordu'ya 3. Ordu adı verilmişti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 372. Sonunda 19 Haziran'da Ali Fuat ile Rauf Orbay ertesi günde Refet Bey'le Amasya'ya ulaştı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 374. Mustafa Kemal arkadaşlarını beklerken stratejisini hazırlamıştı. Ülkeyi saran gerginlik artıyordu. Ege bölgesindeki Yunan birlikleri bazı noktalarda gerilemeye zorlanmış ama Müslüman halktan intikam almak amacıyla desteklerle güçlenerek yeniden saldırıya geçmişlerdi. Halkın çoğu öldürüldü, Müslümanların malları toptan imha edildi ve binlerce insan bölgeden kaçtı. Yunan birliklerinin İzmir'e çıkmasına izin veren İtilaf devletleri, Türkiye'nin Ege yöresinin mahvedilmesine, Müslüman çoğunluğun evlerinden sürülmesine ya da beş parasız sürülmeye mahkum edilmesine yol açmışlardı. Bu durum Venizelos'un homojen bir Yunan yerleşim yeri yaratıp Yunanistan'a ilhak etme tasarılarına çok uygun düşüyordu. Ama yöredeki Müslümanların yaşamları ve yuvaları için savaşmayacaklarını düşünmek aptallıktı. Bölgede oluşturulan reddi ilhak cemiyetleri İstanbul hükümetine ve İtilaf devletlerine protestolar yağdırıp direniş çağrıları başlattılar. Bu kaynaşmanın Paris'teki Osmanlı heyetinin konumunu tehlikeye atacağından çekinen Dahiliye Nazırı Ali Kemal, 16 Haziran'da ülkedeki bütün postanelere protesto telgraflarını kabul etmemeleri için talimat gönderdi. Dipnot, Akşin, cilt 1, sayfa 346. Türk milliyetçileri ve ülkenin dört bir yanında tehlike altında bulunan Müslümanlar artık toprakların etnik düşmanlara verilmesini önlemeyi başaramayan damat Ferit hükümetinin kayıpları geri alma ya da en aza indirgeme çabalarını baltalamaya çalıştığını anlamışlardı. Mustafa Kemal'in savı çok güçlüydü. Eğer İstanbul'daki Osmanlı hükümeti Türk Müslümanlarını koruyamayacaksa bu görevi başka bir otoritenin yüklenmesi gerekiyordu. Havzadan kendi teftiş bölgesinde müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin bulunup bulunmadığını araştırdı ve oluşturulmalarını da destekledi. Şimdi ise Amasya'da bu kuruluşların alternatif bir otoriteye yasal kılıf olmaları gerektiği kararına varıyordu. Rusya'da Lenin de kendisinden bağımsız olarak kurulmuş olan işçi ve asker örgütlerini ele geçirmek için benzer bir taktik kullanmıştı. Lenin'in elindeki gücü bu örgütlere devretmeye niyeti olmadığı ve Bolşeviklerin onların adlarına hareket etmelerini istediği gibi, Mustafa Kemal de müdafaa-i hukuk cemiyetlerini toplumu harekete geçirmek için bir araç ve kendi komutası altındaki Türk milliyetçi subaylarının hareketlerine yasal bir otorite kaynağı olarak görüyordu. Lenin, Karl Marx'ın öğretilerinden esinlenirken, Mustafa Kemal siyasi egemenliğin tek kaynağını halkın kendisi olarak kabul eden Fransız devriminin temel ilkelerine dayanıyordu. Ali Fuat ile Rauf Orbay Amasya'ya varmalarından bir gün önce 18 Haziran'da Mustafa Kemal kendi konumunu Türklerin elindeki Trakya'da Edirne'de soyutlanmış bir durumda kalmış olan 1. Kolordu Komutanı Albay Cafer Tayyar'a çektiği bir telgrafla açıkladı. İstanbul'daki hükümet gücünü yitirmişti ama Anadolu halkı ulusal bağımsızlık için birleşmişti. Bütün ordu komutanları aynı amaç için hazırdı ve sivil yöneticilerin neredeyse tümü bu davaya katılacaktı. Bağımsız bir Kürdistan için İngilizlerin yaptığı propaganda başarısız olmuş ve Türklerle Kürtler bir araya gelmişti. Müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetlerinin bu davaya sahip çıkabilmeleri için tek bir isim altında birleştirilmelerine karar verilmişti. Ayrıca Trakya ve Anadolu'daki bu tür cemiyetlerin tümünün bir araya gelip güçlü bir merkezi komite kurmaları kararlaştırılmıştı. Yabancıların etkisinden ve İstanbul'un denetiminden kurtulmak için komitenin merkezi Orta Anadolu'da bulunacaktı ve en uygun yer Sivas'tı. Bu nedenle Mustafa Kemal Cafer Tayyar'dan Trakya'daki cemiyetten 1-2 delegeyi Sivas'a göndermesini istedi. İstanbul'dan ayrılmadan önce Trakya cemiyeti üyeleriyle görüşüp anlaştığını iddia ederek delegelerin ulaşmasından önce cemiyetin adına çalışabilmesi için kendisine bir vekaletname göndermesini de istedi. Dipnot, nutuk, vesikalar, sayfa 621-622. Telgraf içinde bulunulan durumu Mustafa Kemal'in görmek istediği biçimde anlatıyordu. Ama gerçek biraz farklıydı. Mustafa Kemal'in karar vermeden önce durup düşünmek alışkanlığı vardı ama başkalarını beklemezdi. Bu durumda taktiği açıkça görülüyordu. Gerçi telgrafı Tuğ General Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi ve Şehriyar'ın Fahri Yaveri olarak imzalamıştı. Ama Sultan Vahdettin'in kendisine verdiği bu ünvanı yitirmek üzere olduğunu biliyordu. Gönderilmesini istediği vekaletname, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin toplantısına katılmasını ve zaman içinde onların adına hareket etmesini sağlayacaktı. Böylece gücünü padişahtan değil, halktan almış olacaktı. Mustafa Kemal hazırladığı bildiri taslağını 19 ve 20 Haziran'da Ali Fuat ve Rauf ile görüştü. 20 Haziran akşamı Refet Bele de onlara katıldı. Konya'daki 2. Ordu Müfettişi Cemal Mersinli ile ordunun en güçlü birliği olan Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in onayını telgrafla aldılar. Dipnot Erikan sayfa 374. Aynı gün kendi yetkisini ülkenin bütün postanelerine gönderdiği bir genelgeyle Dahiliye Nazırı'nın direniş örgütlerinden gelen telgrafları reddetme konusundaki emrine uyan görevlileri askeri mahkemeye çıkarmakla tehdit etti. Başka bir genelgeyle sivil yöneticilere müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin postaneleri işgal etmeleri ve yasak kalkıncaya dek başkent ile resmi görüşmelerin engellemesini sağlama çağrılarında bulunmalarını bildirdi. Aynı zamanda Sadrazam'ın bürosundan ve Dahiliye Nazırlığından bu yasağın kaldırılması için emir verilmesini istedi. 3 gün sonra hükümet uzlaşmaya yanaşıp ancak yerel yetkililerce onaylanan telgrafların gönderilmesine izin verdi. Yine de azimli yerel ordu komutanlarının otoritesi ağır bastı. Mustafa Kemal İstiklal Savaşı'nı telgraf hatlarını kullanarak kazandığını söyleyecekti. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 347-349. Amasya tamimi olarak tanınacak olan bildiri son şeklini 21-22 Haziran gecesi aldı ve imzalandı. Mustafa Kemal'in Cafer Tayyar'a açıkladığı görüşlerin doğrultusundaydı ve daha kesindi. Dış denetim ve etkilerden uzak milli bir heyetin oluşturulmasının gerekli olduğundan söz ediyor ve Sivas'ta bir milli kongre toplanacağını bildiriyordu. Ama bundan önce tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmiş olan Erzurum Kongresi yapılacaktı. Her sancaktan yani Liva'dan 3'er delege davet edilmiş ve Sivas yolculuğunu gizli olarak yapmaları istenmişti. Erzurum Kongresi Sivas'taki toplantıya kendi delegelerini gönderecekti. Dipnot Nutuk sayfa 21. Devlet politikasını etkileme aracı olarak kongreler Büyük Savaş'tan sonra yaygınlaşmıştı. 7 Aralık 1918 gibi erken bir tarihte İstanbul'da toplanan bir milli kongre yayınladığı bildiride Kuvayi Milliye'nin birleşmesi çağrısını yapmıştı. Dipnot Gökbilgin sayfa 17. Ne var ki şimdiye dek Kuvayi Milliye tanımı gerilla güçlerini değil, yalnızca siyasi partileri, eğitim, edebiyat, basın ve kadın derneklerini kapsıyordu. Bu kongrenin ardındaki güç İttihat ve Terakki'ye yakınlığı ile bilinen askeri göz doktoru Esat Paşa, IŞİD idi ve 1920 yılında Malta'ya sürülecekti. Esat Paşa'nın kongresi İstanbul'da yankı uyandırmadı ama bu durum milliyetçileri ülkenin işgal tehdidi altında bulunan yörelerinde kongreler düzenlemekten vazgeçirmedi. İlk kongre 28 Haziran 1919'da Balıkesir'de toplandı ve ardından yine Balıkesir ve Batı Anadolu'nun çeşitli kentlerinde başka kongreler düzenlendi. Amaçları silahlı direniş için sivil bir temel oluşturmaktı ama bu yöre meclisleri İstanbul hükümetine doğrudan doğruya meydan okumadılar. Dipnot, Tekeli ve İlkin, Ege'deki sivil direnişten, sayfa 169. Ne var ki bildiriyi hazırlayanların da fark ettiği gibi Amasya'da çağrısı yapılan toplantı yani Sivas Kongresi böyle bir meydan okuma oluşturuyordu. Rauf Orbay'ın anlattığına göre metni okuyan Refet Bele, anladığıma göre gerektiğinde bir milli hükümet de kurulacaktır. Ne dersiniz öyle değil mi dedikten sonra imzalamakta tereddüt etmedi. Dipnot, Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, cilt 3, sayfa 230. İstiklal Savaşı'ndaki arkadaşlarıyla yolunu ayırdıktan sonra 1927'de verdiği 6 gün süren nutukta Mustafa Kemal, Amasya tamimini kendisinin ve mahiyetteki subayların imzaladığını söyleyecekti. Bunlardan başka daha bazı imzalar da vardır. Bu imzaların bu müsveddeye konması iyi bir şans ve tesadüf eseridir diye ekleyecekti. Refet Bele'nin tamimi imzalamak istemediğini ve ancak Ali Fuat'ın ısrarıyla kendine göre bir işaret koyduğunu ileri sürecekti. Dipnot Nutuk sayfa 22. Ne var ki belgeyi imzalayanların bundan sonraki davranışları bu konuda içtenlikle davrandıklarını gösteriyordu. Bu tamimde tanımlanan adımlar milliyetçi olarak bilinen sivil yöneticiler ve ismi belirtilen askeri komutanlar tarafından atılacaktı. Rauf Orbay'ın anlattığına göre Cemal Mersin'in Konya'daki karargahından çektiği telgrafta İtalyanlardan silah satın almakta olduğunu bildirip silahlı bir ayaklanma düzenleme olasılıklarından söz etmişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 1101. Ne var ki Cemal Mersin'i birkaç gün sonra İstanbul'a gitmek için izin aldı ve bir daha Anadolu'ya dönmedi. Tüm general yani ferik rütbesine sahip olarak Mustafa Kemal ile arkadaşlarının temas kurduğu en yüksek rütbeli komutandı ve onların yanında ikinci plana düşmek istememişti.
Ayrım sonu.